Ayrım 17, sayfa 147. Ali Öztürk adlı garsona dair. Bu arada masaya doğru eğilmiş, elindeki kırmızı şarap şişesinden eksilen bardaklara takviye yapan doğulu esmer gencin de böyle bir yoksun hikayesine sahip olduğunun kimse farkında değil. Onun yoksunu soyadıyla ilgili değil elbette. Şırnağ'ın Uludere köyünden geliyor. Sülalesindeki herkes Kürt. Başka dil bilmeyen annesiyle Kürtçe konuştuğu için Türkçeyi sonradan öğrenmiş. Tipinden Kürt olduğu hemen anlaşılıyor ama Kürtlüğünün tartışma götürmez kanıtlarından biri Öztürk olan soyadı. Bu davetten bir ay önce Beyoğlu'nda dolaşırken efsane haline gelmiş, acısı içinden hiç çıkmayan zavallı küçük kardeşinin delice hayran olduğu, kitaplarını elinden düşürmediği, Kürt kökenli büyük bir yazarın yürüdüğünü görmüş. Koşup elini öpmüş ve ona, "Yaşar amca, bizim de Kürtler olarak dilimiz, edebiyatımız, tarihimiz yok mu?" diye sormuştu. Yazar elini omuzuna koyarak, "Heri," demişti. "Olmaz mı? Elbette var. Ahmedi Hani, Ciğerhun, Fegiye Teyran, hangisini sayayım?" Bunun üzerine Ali Öztürk, K harflerini gırtlaktan telaffuz ettiği aksanıyla, "O zaman bize niye sen yoksun diyorlar?" diye basit ama cevap verilmesi imkansız bir soru sormuştu. Bazen mahkemelerde Türkçe bilmeyen bir sanıkla hakim tercüman aracılığıyla anlaşır, resmi bir Türkçe-Kürtçe tercüman bulundururdu ama bu durum sanığın aslında var olmayan Kürtçe diye bir dil olduğunu iddia etmesi suçundan yargılanmasının hatta hapis cezasına çarptırılmasının önüne geçemezdi. Bu cezada mahkeme salonunda umutsuz gözlerini tercümana dikmiş olan sanığa Kürtçe anlatılırdı. Yani olmayan bir dilde tebliğ edilirdi. O büyük yazar demişti ki, "Bak Öztürk kardeş, bunu uzun uzun anlatacak vaktim yok. Bir yere yetişeceğim ama bunun ispatı müziktedir. Şarktan gelen müziğe şarkı, Türk'ten gelen müziğe türkü, Kürt'ten gelene ise Kürdi denir. Kaç yüzyıllık laflar bunlar." Sonra da onu öperek uzaklaşmıştı. Ali "Spaskeke" diye mırıldanmıştı ardından ve büyük adam gözden kaybolana kadar hayranlıkla bakmıştı. Ali Öztürk o masanın şarap servisini bitirip hemen yeni şarap almak için mutfağa koşuyor. 300 misafire servis yapabilmek için 30 garsonun ayakları başlarına vurarak koşması gerekiyor çünkü. Mutfak ana baba günü. Aşçılar, ızgaracılar, tatlıcılar, garsonlar, komiler, oğul veren bir kovan gibi dönüp duruyorlar. Ali Öztürk o sırada iki kanatlı ağır otomatik kapıya elini kıstırıyor. Sağ elinin parmakları canını ciğerini yakacak biçimde acıyor. "Eyvah!" diyor kendi kendine. "Eyvah! Nasıl servis yapacağım ben şimdi?" Sızlayan elini soğuk suyun altına tutuyor. Biraz önce salonda oturan genç bir gazeteciye takılmıştı gözü. Adamı hemen tanımış, onun da kendisini tanıdığını anlamıştı. Ne var ki gazeteci belli belirsiz bir baş selamıyla yetinmiş, sonra hemen gözlerini başka bir yöne çevirmişti. Bunun da geçerli bir sebebi var elbette. Ali Öztürk, geçen yıl kendisiyle söyleşi yapan gazetecinin namuslu bir adam olduğunu düşünüyordu. Özel bir söyleşi. Roboski hala kanıyor. Yeni Gün Gazetesi, 28 Aralık 2013. 2 yıl önce, 28 Aralık 2011'de Şırnağ'a bağlı Uludere, Roboski kırsalında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16'ların bombalaması sonucunda 34 yurttaşımızı yitirmiştik. Olayın ikinci yıl dönümü çeşitli etkinliklerle anılırken, gerçeğin hala ortaya çıkmamış olmasına duyulan tepkiler ve soru işaretleri artıyor. Roboski bombalamasında hayatını kaybeden bir gencin ağabeyini bulduk. Bize o gün neler olduğunu anlatmasını istedik. Gazetecilik anlayışımız çerçevesinde haber kaynağımızı ve söyleşi yaptığımız kişinin adını gizli tutuyoruz. Yayınlanmayan bölüm. Gazeteci. Şimdi bilgileri tekrarlayalım. Adın Ali. Soyadın Öztürk. Şırnaklısın, 1984 doğumlusun, ortaokul 2'den terksin. Garsonluk yapıyorsun. Bunlar doğru mu?
Ali:
Doğru abi. Gazeteci: Adını ve fotoğrafını kullanmayacağım için bana rahat rahat her şeyi anlatabilirsin. Başına bir şey geleceğinden korkma. Bu söyleşide başka bir isim kullanacağız. Fotoğrafın da arkadan çekilecek.
Ali:
Öyle deme ağabey. Hükümet her şeyi duyar.
Gazeteci:
Bunu duymaz ama gizli kalacağına söz veriyorum.
Ali:
Ağabey, söz versen de vermesen de içim yanıyor benim. Her şeyi anlatacağım. İsterse beni berdar etsin Ankara.
Gazeteci:
Berdar?
Ali:
Yani daracı var ya ağabey, dara çeksin beni isterse hükümet.
Gazeteci:
Tamam anladım. Berdar sözünü duymamıştım daha önce. Neyse, gelelim o güne. Yani 28 Aralık 2011 sabahına.
Yayınlanan bölüm.
Gazeteci: O sabah ne oldu?
Kurban yakını:
Irak'a ben geçecektim o gece ama yerime küçük kardeşim gitti.
Gazeteci:
Niye o gitti?
Kurban yakını:
Bazen ben giderdim, bazen o. Sıra yoktu. İşte nasıl denk gelirse. O zaman garson değildim, köydeydim. Ben katırı alırken geldi. Ağabey, ben gideyim, dedi.
Niye?
Dedim. İçimde bir sıkıntı var, belki dağılır, dedi.
Gazeteci:
Ne sıkıntısı vardı ki?
Kurban yakını:
Gönül işi ağabey.
Hacer,
isim değiştirildi. Derler bir kıza gönlü düşmüştü. Onu almak için para biriktiriyordu. Bu işin tek yolu da huduttan geçmek olunca.
Gazeteci:
Başka geçim kaynağınız yok mu?
Kurban yakını:
Yok, nasıl olsun ki? Bizim oralarda ya eroin, ya eşkıyalık, ya da kaçakçılık. Bizde eroin de yok, eşkıyalık da. Bu yoldan gider geliriz. Bazen çoluk çocuk gider, 40-50 lira kazanıp aileye yardım etmek için. Öyle büyük bir iş değil yani. Ama bazı fukara tencereleri bununla kaynıyor.
Gazeteci:
Siz yaptığınız işe kaçakçılık mı diyorsunuz?
Kurban yakını:
Öyle demiyoruz tabii, geçim diyoruz. Sınırdan geçmeden ticaret olmaz ki. Bizimki de ticaret. Herkes bilir bunu.
Gazeteci:
Yetkili amirler de bilir mi?
Kurban yakını:
Bilmez olur mu? Tabii bilir. Bizim oralarda onlardan habersiz kuş uçmaz zaten. Katırları alıp grup halinde gidilir, gelinir. Bilmez olurlar mı hiç?
Gazeteci:
Sen bana şu işi tam olarak anlatsana. Nasıl geçiyorsunuz Irak'a?
Kurban yakını:
Ağabey, katırlarla geçiyoruz. O bölgenin çocuğuyuz. Her taşını biliriz.
Gazeteci:
Hepiniz Kürt müsünüz?
Kurban yakını:
Evet ağabey, Kürtüz. Bizim köy hep öyle.
Gazeteci:
Evde Kürtçe mi konuşursunuz?
Kurban yakını:
Başka ne konuşalım ağabey? Zaten annem başka bir dil bilmez ki.
Gazeteci:
Sen nasıl Türkçe öğrendin?
Kurban yakını:
Devletin okulunda öğrendim ağabey. Sonra da askerde Ali okulunda iyice benzeterek öğrettiler.
Gazeteci: Nasıl yani?
Kurban yakını: Dayakla ağabey. Güzel kaval çalardım. Çavuşum kavalı başımda kırdı. Sen önce şu dilini düzelt. Eşekçe mi konuşuyorsun? Dedi.
Gazeteci:
Onu geçelim şimdi. Gene okula dönelim. Sen ilkokula başladığında hiç Türkçe bilmiyor muydun yani?
Kurban yakını:
He valla, bilmiyordum ağabey. Zaten kuş uçmaz, kervan geçmez bir köydü bizimki. Saçlarımızı örer, alnımıza koyun gibi boncuk takarlardı. Meyve filan bilmezdik. Birisinin eline kazara bir portakal geçecek olsa, onun kabuğunu yakasına takar, günlerce hava atardı. Tövbe, kızlarla göz göze gelemezdik ama sonra okulda onlarla yan yana oturttular bizi. Bayılacak gibi olduk. Kardeşim Erhan da bayıldı zaten. Kızın eli eline değmiş, bizimki yeriye gığılıverdi. Öğretmen de önce telaşlandı, sonra güldü.
Gazeteci:
Öğretmeni seviyor muydunuz?
Kurban yakını:
Tabii, çok seviyorduk hem de. Bize neler öğretiyordu, neler. Başkent, Atatürk, Cumhuriyet, Anıtkabir, hep orada öğrendik ama bir kusuru vardı.
Gazeteci:
Öğretmenin mi?
Kurban yakını:
Evet abi. Gazeteci: Neydi o?
Kurban yakını:
O zamanki aklımız işte. Şimdi söylesem gülersin. Öğretmen bize İstiklal Marşı'nı ezberletmişti. Her sabah okuturdu ama hiçbirimiz beceremezdik. Sınıftan çıkan sesleri duysan güle güle ölürdün abi. Arkadaşlarla aramızda konuştuk. Bu çok çirkin bir türkü dedik. Gelin öğretmenimize daha güzel bir türkü yapalım. Sonra korkma sönmez diye sözleri aynı tutup Lorca türküsüne uydurduk.
Gazeteci, nasıl yani?
Kurban yakını, ağabey Lorca'yı bilirsin değil mi?
İşte düşün şimdi, dilimiz de dönmüyor ama korkma sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak sözlerini Lorca gibi çalıp söyledik. Hem'i de halay çektik. Sözüm ona, öğretmene sürpriz yapacaktık. Aralarda da lelele diye zılgıt çekiyorduk. Çok şenlikli olmuştu.
Gazeteci, hay Allah, sonra ne oldu?
Kurban yakını,
gülme ağabey, vallahi böyle oldu. Bir gün sınıfta, öğretmenim biz sana çok güzel bir türkü yaptık dedik. O da, aferin hadi söyleyin bakalım dedi. Biz ayağa kalktık, tahtanın önüne geçtik. Artık alıştık ya, kızlı erkekli serçe parmaklarımızı birbirine geçirip halaya hazırlandık. Halay başı bendim. Elimde de beyaz mendil vardı. Sonra başladık hem türküyü söyleyip hem de halay çekmeye. Öğretmen korkma sönmezi duyar duymaz yerinden fırladı. Önce bana bir şaplak çekti, sonra ötekilere. Yasak bu türkü dedi. Bir daha duymayacağım.
Gazeteci,
amma ilginç hikaye. Sonra ne oldu? Söylemediniz mi bir daha?
Kurban yakını,
nasıl söyleyelim ki? Bu öğretmen iyi adam ama türküden hiç anlamıyor diye konuştuk. Türkiye benzemez o çirkin havayı söyleyip durduk. Sözler güzel de hava çirkin abi. Ne mayaya benziyor, ne türküye, ne uzun havaya, ne halaya. Ağzımıza uymuyor. Sonra bir gün müfettiş geldi. Bizi imtihan etti. Başkent, cumhuriyet, vatan, her şeyi zehir gibi söyleyince çok sevindi. Aferin evlatlarım, şimdi de şöyle aslanlar gibi bir İstiklal Marşı okuyun dedi. Biz birbirimize bakıp sustuk. Müfettiş, niye söylemediğimizi sordu. Öğretmenim, o yasak dedik. Bizim öğretmen kıpkırmızı kesilmiş önüne bakıyordu. Müfettiş, ne demek evladım, İstiklal Marşımız nasıl yasak olurmuş, emrediyorum, okuyun deyince, bizden günah gitti dedik. Tahtanın önüne çıktık, serçe parmaklarımızı kilitledik, sonra da Lorca gibi korkma sönmeze başladık.
Müfettiş ne yaptı?
Kurban yakını. Ne yapacak? Önce elindeki cetveli fırlattı, sonra bu kuyruklular adam olmaz diye bağırarak hepimizi sıra dayağından geçirdi. Öğretmenimiz de sürüldü. En çok dayağı da her zaman olduğu gibi yine kardeşim Erhan, isim değiştirilmiştir, yedi. Gözü morardıydı da anam lapa yapıp kapadıydı.
Gazeteci, neden o yedi en çok dayağı?
Kurban yakını, ağabey onun sinirden gülme huyu vardı, sinirleri boşanır gülerdi. Karşısındakini de bunu anlamaz, ulan bu bana niye gülüyor diye basardı sopayı. Küçükken babam da anlamamıştı durumu. Erhan her gün dayak yerdi. Müfettiş döverken de gülüp duruyordu. Niye gülüyorsun diye soruldukça daha çok gülüyordu. Bir tek ben biliyordum onun keyfinden diye acısından güldüğünü. Ağabey, inanmazsın. Sınıra koşup da bombalandıkları yere gidince karlar arasında Erhan'ı aradım. Bir koluyla iki bacağı yoktu. Yüzük oyun yatıyordu. Onu çevirdim. Gözlerindeki yüzündeki karları temizleyince ne gördüm dersin ağabey? Erhan gülüyordu. Yüzünde gülmesi donmuştu. Gülerek can vermişti. Kefene sararken de öyleydi. Toprağa gülerek girdi ağabey.
Gazeteci, nasıl kolu bacağı yoktu?
Kurban yakını, ağabey ben sana baştan anlatayım. Telefon geldi bizi bombaladılar diye. 40 kişi Irak'tan Türkiye'ye girerken her onlar bilgi vermiş. F-16 uçakları da gelip düşman gibi bombalamış. Bize telefon geldi. Sağ kalan bir akraba aramış. Hemen koştuk sınıra doğru. Vardığımızda karlar içinde yatan cesetlerle, yaralılarla karşılaştık. Hayvan parçalarıyla insan parçaları birbirine karışmıştı. Kollar, bacaklar kopmuş, etrafa savrulmuştu. Kimin bacağı, kimin kolu anlaşılmıyordu. Kadınlar ortalığa saçılmış kollardan, bacaklardan topluyor. Bu benim oğlumun kolu, belki yerine takılır diye birbirlerinden kaçırıyorlardı. Başka bir ana, o senin değil, benim oğlumun diye üstüne saldırınca ilk kadın o kolu ya da bacağı kaçırıyordu. Erhan ölmüştü ama inleyenler vardı. Yaralıydılar. Eğer zamanında helikopter, doktor, sağlıkçı filan gelse kurtulurlardı gazeteci abi. Ama gelmedi.
34 canımız orada gitti. Yaralılar anlattı sonra. Bombalar patladıktan sonra havadan katır parçalarıyla insan parçaları yağıp durmuş. Ağaçların dallarına takılmış gazeteci ağabey. Gazeteci, kimdi bunlar?
Kurban yakını.
Yarısı çocuktu ağabey. 9 yaşında, 10 yaşında, 15 yaşında, en büyüğü 20. Kimi okuyordu, kimi de aileye bakmak için okulu bırakmıştı. Her şey fakirlikten ağabey. Bizim orada fabrika yok, devlet yok, iş yok, herkes aç. Dedelerimiz, babalarımız o yoldan Irak'a gitmiş, gelmiş, bazen 2 teneke mazot getirmiş, bazen 2 kilo şeker. Fukaralığın gözü kör olsun, başka geçim yok ki.
Gazeteci,
peki bu işten ne kazanırdınız?
Kurban yakını,
ne olacak ki gazeteci ağabey, bilemedin 50 lira.
Gazeteci,
50 lira mı?
Kurban yakını,
he ağabey, bildiğin 50 lira. Burada lokantada bahşiş diye veriyorlar ağabey o parayı. Hatta 100 veriyorlar, 200 veriyorlar.
Bu para için mi göze alınıyordu bunca şey?
Kurban yakını, ne yapacaksın ağabey, olmayınca olmuyor. Yokluk işte. Yalnız bizim köy değil, bütün köyler yapar bunu. Herkes de.
Gazeteci,
50 lira için ölümü göze almak.
Aklım yatmadı.
Kurban yakını, gazeteci ağabey, o 50 lirayla kiminin evine tuz girer, yağ girer, kiminin defter kitap parası çıkar. Yokluk abi, yokluk. Sen anlamıyorsun ama yokluk böyle işte.
Gazeteci,
nasıl haberiniz oldu?
Kurban yakını,
anlattım ya abi. Bu bizimkileri dönüşte sınırda sıfır noktasında F-16 uçaklarıyla bombalıyorlar. Hem parçalıyor hem de yakıyor o bombalar. Bir arkadaş 50 metre öndeymiş. Bombanın yeli onu alıp tepeden aşağı atıyor. O da yuvarlana yuvarlana karlara gömülüyor. Onu göremiyorlar. Saklanıyor kar altında. Sonra çıkıp bize telefon ediyor. Biz koşuyoruz tabii. Epey de uzak. Vardığımızda kopmuş kollar, bacaklar, bütün akrabalar, tanıdıklar, köylülerimiz yanmış.
Gazeteci,
sonra ne yaptınız?
Kurban yakını,
o parçaları topladık. Kimin parçası olduğunu bilmeden torbalara doldurduk. Köye getirdik. Kadınlar ağıt yaktı.
Gazeteci,
katırlar?
Kurban yakını,
3 katır canlı kalmış abi. Gerisi hep öldü. Onların da parçaları bizimkilere karışmış.
Gazeteci,
korkunç bir şey bu anlattıkların. Kardeşin, arkadaşların, yeğenlerin gitmiş ama ağlamadan, sızlamadan anlatıyorsun.
Kurban yakını,
bizim Güneydoğu'da gözlerde yaş kurumuştur abi. O kadar çok zulüm görmüşüz ki artık dökecek yaş kalmamıştır bizde. Zaten daha önce amcamı vurdular. Babama Diyarbakır cezaevinde işkence yaptılar. Yarı ölü çıktı hapisten. Hangi birini anlatayım ki? Herkes böyle abi.
Gazeteci,
bu 34 sivil vatandaşı öldüren kim sence?
Kurban yakını,
Ankara.
Gazeteci,
ne demek Ankara?
Kurban yakını,
İşte Ankara abi, katil Ankara'dır.
Gazeteci,
biraz daha açsana, Ankara'da kim?
Kurban yakını,
gazeteci abi, sen emir versen F-16'lar havalanır mı? Gidip bir yeri bombalayabilir mi?
Gazeteci,
hayır.
Kurban yakını,
peki ben emir versem?
Gazeteci,
elbette hayır.
Kurban yakını,
abi, kim bir emriyle bu uçakları yollayabilir, bomba attırabilir?
Gazeteci,
ne bileyim, herhalde başbakan, genelkurmay başkanı filan.
Kurban yakını,
işte ağabey, sen söyledin. Kim ki bu uçaklara emir verdi, vallah billah katil odur.
Gazeteci,
olayın üstünden 2 yıl geçti, şimdi ne durumdasınız?
Kurban yakını,
ölülerimizi toplu mezara gömdük. Mahkeme falan açtılar ama hepsi fasafiso ağabey. Sen benden daha iyi bilin, burası Türkiye. Hiç kimseye bir şey olmaz. 34 değil, 34 bin Kürt çocuğu ölse kimse hesabını sormaz.
Gazeteci,
ama basın bu olayı yansıttı, çok yayın yapıldı, günlerce manşetlerden inmedi.
Kurban yakını,
Allah sizin gibi ağabeylerimizden razı olsun ama bizi çok üzenler de vardı.
Gazeteci,
basından mı?
Kurban yakını,
evet abi.
Gazeteci,
ne dediler?
Kurban yakını,
dediler ki, Bunlar zaten kaçakçıymış, vatandaş değilmiş, hatta insan bile değilmiş. O katırlar kaçakçılardan daha kıymetliymiş.
Bu yazılar çok üzdü be abi. Bizim ciğerimize ateş düşmüş. Çocuklarımız, fidanlarımız gitmiş. Onlar küfür ediyor. İşte bu çok zorumuza gitti abi. Katırlarımızı da çok severdik. Onlara da üzüldük.
Gazeteci: Hacer ne oldu?
Kurban yakını: Sorma abi. O bu acıyı kaldıramadı. 6 ay kadar ağladı. Sonra kendini ırmağa bıraktı.
Gazeteci: Ya annen?
Kurban yakını: Onu da hiç sorma abi. Yaşayan ölü oldu garibim. Her gün kabristana gidip ağıt yakıyor. Kar yağdığında kuzum üşümesin, o çok üşür diyerek mezarın üstündeki karları kürüyor.
Gazeteci: Ne diyor ağıtlarında?
Kurban yakını: Ne bileyim, çok şey söylüyor. Misal diyor ki, benim oğlum can verirken çiçekler çığırışıp açtı.
Ayrım sonu. Sayfa 158.